Ayrım 17. 7. gün İhsan Oktay Yanar. Sayfa 198. Aynı sene bir akşam Pera Palas'ın kapısı önünde bıyık marka bir otomobil durmuş. Motoru istop ettirip el frenini çeken şoför, kapıyı açıp aceleyle yerinden fırladıktan sonra kapıda bekleyen bestekarın yanına koşarak adamın çantasını elinden almıştı. Bestekara otomobile kadar refakat ettikten sonra kapıyı açıp adamı arka koltuğa oturttu. Bu koltukta tıpkı bestekar gibi asri libaslar, mesela fötr şapka giymiş biri daha vardı ve iki şahsın da suratları mahkeme duvarı gibiydi. Çünkü mühim ve fevkalade bir mesele halledilmek üzere onları bekliyordu. Otomobil, parke taşlarla döşeli ve eskisinden daha da temiz ve muntazam görünen İstiklal Caddesi'ne girmek üzereydi. Kafalarındaki Panama, melon yahut fötr şapkalara, iyi ya da kötü dikilmiş kruvaze ceketlere, kravatlara, bol ve ütülü pantolonlara bakılırsa erkek taifesi yeni rejim tarafından adam akıllı tedip ve temdih edilmiş sayılırdı. Muasırlaşma yolundaki inkılaplar da fayda vermiş, bu mümtaz beylerin koluna girmiş hanımefendiler de başlarında yana yatık şık şapkaları, roplarının altındaki midi etekleri, baldırlarını ortaya koyan ipek çorapları, sivri ve yüksek topuklu iskarpinleriyle zarafetlerini teşhir ederek elektrikli sokak lambalarının aydınlattığı caddede boy gösterir olmuşlardı. Elhamra sinemasının önü bu hanımlar ve beyler, bir de elbette onların çocuklarıyla doluydu. Galiba Rudolph Valentino'nun filmi teşhir edilecekti. Gişe önünde beklenirken kızlar film afişlerinde bu artistin suretlerine bakıp kah ah ederek ellerini boyunlarına götürürken anaları da işe pek kayıtsız kalamıyor, aile babaları ise kadındır işte diyerek onların hayranlıklarını müsamahayla karşılıyorlardı. Fakat onların zihinlerinde ve kalplerinde ise Greta Garbo, Marlene Dietrich gibi yıldızlar vardı. İşin kötüsü bu aile babalarının bıyıkları tıpkı Clark Gable'ınki gibiydi. Ve bu halleriyle hanım kısmının tek milini önlerinde diz çöktüreceklerine inanıyorlardı. Daha o akşamüstü yağan yağmur nedeniyle İstiklal Caddesi'nin parke taşları, kaldırımları ıslaktı. Bu yüzden hem sokak lambaları hem de renk renk kıpırdaşan neon ışıkları ıslak satırlarda yansıyor, akşam olmasına rağmen ortalığı renk cümbüşüne çeviriyordu. Bıyık marka otomobil, işte bu renk cümbüşü içinde ilerlemekte, Maxim, Turan, Turambar, Servet Tayyare Piyangosu, Turkuaz gibi ebruli, neon ışıklı koskoca reklam tabelalarının altından geçmekteydi. Nihayet Taksim'e varınca yavaşlayıp sağa döndü ve yokuş yukarı ilerlemeye başladı. Dakikalarca süren yolculuktan sonra sarayın saltanat kapısı önüne vardı ve beyaz ceketli bir polis memuru tarafından durduruldu. Evraklar, izinnameler ve hüviyetler gösterildikten sonra diğer bir polis memuru içeri telefon etti. Ardından içeri giren otomobilin farları selamlık binasını aydınlattı. Bu sırada yağmur başlamıştı. Zaten gelen misafirlerin ıslanmaması için kapıda ellerinde şemsiyeyle bekleyen birkaç müstahdem vardı. Otomobil önünde durunca bunlar gelip kapıyı açtılar ve iki misafiri şemsiyelerle yağmurdan koruyarak içeri buyur ettiler. İçeride onların yuvarlak kemik gözlüklü ve badem bıyıklı bir zat karşılayıp "Sizi içeride bekliyorlar." diye fısıldadı. Maaşının yüksekliği ve ev geçindirme derdi nedeniyle sarayda uzun müddet bulunması gerektiğinden tıpkı bir arslanın yanında yaşamak zorunda kalan bir maymun gibi ürkekti. Elektrik düğmesini çevirip ışığı açmadı. Burası sadece duvardaki birkaç aplikle aydınlanıyor ve bunlardan sızan ölgün ziya, saltanat devrinde devletin milyonlarca lira borçlanıp aldığı muhteşem mobilyaların yaldızlarını tutuşturmaya ancak kafi geliyordu. Merdivenden yukarı çıktılar ve adam önde, onlar arkada bir süre yürüdükten sonra nihayet mavi salona vardılar. Dışarıda sağanak başlamış, gök gümbür gümbür gümbürlüyordu. Salonun deniz tarafına düşen kısmına bir masa kurulmuştu. Binbaşı baştaydı. Onun yanında Teğmen oturmuştu. Ayrıca masada dört devlet adamı ile bir seda kayıt sanatkarı vardı. Ürkek adam iki şahsı içeri buyur ettikten sonra çıktı ve kapıyı ardından kapadı. Binbaşı, "Bu mekanda tam bir haftadır fevkalade hadiseler yaşanmaktadır. Bunların milletimiz ve cumhuriyet için mühim olabileceğine inanıyorum. Her şeyi şimdi anlayacağız dedikten sonra Seda Kayıt sanatkarına dönerek lütfen anlatınız buyurdular. Masa üstündeki fenli cihazı ile çelik telemanyetizmalı Seda Kayıt yapmakta mahir olan sanatkar şunları söyledi. Saray çalışanları takriben bir haftadır bazı gürültülerden rahatsız olmaktadırlar. Muhafızlar sarayı didik didik etti. Fakat gürültünün menşeini kimse bulamadı. Gürültünün tabiat üstü bir mahluk tarafından çıkarılmış olabileceği dedikodusunun ahali arasında yayılmasının sakıncaları olacaktır. Bunun fenli bir izahı olmalıdır. Böylece hadise mahalline davet edilme şeref ve imtiyazını yaşadım. Meselenin iyi tarafı gürültüyü kayıt cihazına kaydettim. Lütfen bir dinleyiniz. Seda sanatkarı cihazı çalıştırır çalıştırmaz bir takım gürültüler işitildi. Kaydedildiğine göre bu tabiat üstü bir hadise olmasa gerekti. İşte o gece mavi salonda toplanmış insanların zihnini meşgul eden de buydu. Bestekar Cemil Bey hemen atıldı. Binbaşım, izin almadan konuştuğum için affınızı dilerim ama gürültü dediğiniz bu sedalar pesten tize doğru do, re, fa, sol, do, fa, sol ve la sırasıyla piyano, pianissimo, mezzoforte, forte, fortissimo, forte ve piyano. Biz musiki şinaslar bunlara harmonikler deriz. Bu sedalar hangi sazın harmonikleridir biliyor musunuz? Kornonun. Ama aynı sedalar neden iki kez işitiliyor orasını anlayamadım. Teğmen hemen atıldı. Binbaşım, belki de iki korno vardır. Binbaşı, aferin sana, dedi. Şu korno Frenk dilinde ne anlama gelir? Cemal Bey, korno boynuz demektir diye cevap verdi. Teğmen, binbaşım, sarayda iki boynuzlu bir canavar olmasın diye alayla sordu. İşte bu sırada otomobilin bestekarla birlikte getirdiği ikinci şahıs araya girdi ve şunları söyledi. Böylece hayaletin ismini öğrenmiş bulunuyoruz. Zulkarneyn, yani çift boynuz. Bu aynı zamanda İskender Zulkarneyn'in de ismiydi. Zalimliği temsil eder. Madem ki artık ismini öğrendik, onu buraya çağırabiliriz. Bakalım bize neler öğretecek. Bunları söyleyen zat, ince uzun, sakallı, siyah ceketli ve fiyangolu, kapkara ayakkabıları, gıcır, gıcır ve cilalı ama beti benzi bembeyaz biriydi. İstanbul'da yeni türeyen emsaline az rastlanır, asri ve fenli bir medyum olan bu zat, gürültünün kaynağı olan hayaleti gayb aleminden dünyevi aleme çağırması için 9 liraya tutulmuştu. Vazifesini artık ifa etmeye sıra geldiğini zannederek, müsaadenizle bile demeden, yakışık almaz bir şekilde yerinden kalkıp ellerini bir ovuşturdu. Bu davranışı ellerine elektriki bir hasta kazandırmaktan ziyade az sonra beklediği muvaffakiyeti için olsa gerekti. Bir berjer koltuğu tam masanın kapı tarafına arkadan binbaşının karşısına çekti ve buraya oturdu. Derken gözlerini tavandaki billura vizeye dikip ''Zulkarneyn, ey Zulkarneyn, gel ey Zulkarneyn'' diye abuk subuk inlemeye başladı. Neden sonra inlemesi kesildi ve başı koltuğun arkasına düştü. Anlaşılan transa geçmişti. Ama nedense az sonra horlamaya başladı. Bu esnada ağzı açılmış, çenesi düşmüştü ve sarkan dudağının kenarından salya sızıyordu. İşte trans mrans hikayeydi. Adam bal gibi uyuyordu. Masadakiler bir süre bekledikten sonra sıkılmaya başladılar. Anlaşılan bir falso yapmışlardı. Teğmen dayanamayıp medyumun yanağına bir şamar aşk edince adam kendine geldi. Şaşkın şaşkın sağa sola bakınıyordu. Fakat bu esnada yan daireden bir seda geldi. Buradayım. Mavi salonda kim varsa derhal koşup daireye girdiler. Ama sağa sola ne kadar baktılarsa kimsecikleri göremediler. Fakat aynı seda bu kez imparatorluk yatak odasından yine işitildi. Niye içeri girdiniz? Buradayım. Derhal bu odaya doluştular. Ama manzara aynıydı. Burada da kimsecikler yoktu. Bu yüzden gelip masada yerlerini aldılar. Ama ses bir türlü kesilmiyordu. Bu nedenle canı sıkılan binbaşı vakit geçirmek için olsa gerek esrarengiz şahsa şöyle bağırdı. Kimsin sen? Ben Zülkarneyn'im. Binbaşı gülümsedi. Çünkü dünyanın binbir türlü haline alışıktı. Bu yüzden balkondakine madem tabiat üstü kabiliyetlerin var bunu bize ispat et. İşte şimdi önümdeki kağıda bir sayı yazdım ve ters çevirdim. O sayıyı söyle bana. 246.487. Orada bulunanlar binbaşının senelerden beri ilk kez şaşırdığını gördüler. Cevap doğruydu ve bunda hile hurda pek olamazdı. Binbaşı uzun bir müddet o masanın başında düşündü durdu ve nihayet Seda'nın geldiği yere doğru şöyle bağırdı. Peki asıl ismin ne? Dedim ya Zülkarneyn. Lakap ardına saklanman için sebep yok. İsmin ne? İhsan Sait. Peki İhsan Sait Efendi, şimdi neredesin ve buraya nereden geldin? Peki İhsan Sait Efendi, şimdi neredesin ve buraya neden geldin? Bu kimseyi ilgilendirmez. Kafamı kızdırma. Sen nereden geldin buraya? İstikbalden. Binbaşı heyecanla yerinden doğruldu ve sordu. Madem öyle, harbin ne zaman çıkacağını söyle bana. Harp marp umurumda değil. Peki amacın nedir öyleyse? Dünyadaki en üstün insanı bulmak. Var mı böyle biri? Var böyle biri ve ismi İ ile başlıyor. Yani adı İdris. Peki tam adı İdris Amil Zula. Binbaşı hışımla yerinden doğruldu ve mahiyetindekilere buyurdu. Derhal araştırınız. 1930'lu senelerde memleketin münevverleri bir bakıma iki zümreden ibaretti. Bunlardan birinciler eski adamlardı ve divan edebiyatı üstadı ve hayranıydılar. Bu zevat genellikle üniversitede müderris taifesinden olur ama eski edebiyatla meşgul olduklarından namazlarını, oruçlarını ve zekatlarını ihmal etmez, dinlerinin tekmil icabını yerine getirirlerdi. Hülasa hem münevver hem de ahiret adamıydılar. Ama ne hikmetse içtima mahalleri genellikle kıraathaneler olur. İşte bu mekanlarda derin edebiyat sohbetleri yaparlar. Doğrusunu söylemek gerekirse gayet güzel şiir okur ve şerh ederlerdi. Bu türe giren münevver tayfasını kıraathanede daima şakirtlerinden oluşan bir dinleyici kitlesi takip eder. Adamların sohbetini asla kaçırmazlardı. Gel gör ki bu zümreden olan münevverler şakirtlerinden ifrat derecesinde neredeyse dolu dizgin bir hürmet beklerlerdi. Çünkü adamlar hürmeti aştı. Değil karşılarında bacak bacak üstüne atıldığı kıraathane sandalyesinde geriye doğru şöyle bir yaslanmak bile görülmüş, işitilmiş şey değildi. Zaten böyle bir şey insanın aklına bile gelemezdi. Bununla birlikte adamlar kendi sahalarında birer üstad idiler. Ve bunu da kısmen gençliklerindeki heves, kısmen de hürmete şayan birer efendi olabilmek için başarmışlardı. Ancak diğer münevver zümresi eski İstanbul'un kıraathanelerinde simit yiyip çay içecek şahıslardan oluşmuyordu. Beyoğlu'nu mesken tutan bu münevverler, Arapça ve Farsça üstadı birincilerden farklı olarak Fransızca, İngilizce, Almanca gibi Garp lisanlarını gayet güzel biliyor, Avrupa edebiyatını yakından takip ediyorlar. Mekanları ise ya başta Markiz ve Lebon olmak üzere pastaneler ya da meşhur ve lüks birahanelerdi. Bu taife rakıdan anlamaz, Fransız şarapları ve konyak gibi müskirat içerdi. Doğrusu haddinden fazla şık giyiniyorlardı. Şişli'deki apartmanlardaki dairelerinde resepsiyonlar için daima bir frak ile belki de bir silindir şapka bulunurdu. Ayrıca züp ve züppe olarak görünseler de smokin bu adamlara yakışırdı. Çünkü bakımlıydılar. Her gün tıraş olur ve Avrupa'dan getirdikleri losyonları sürünürlerdi. Zaten hemen hepsi Avrupa'da tahsil görmüştü. Bu kıtada tiyatroya fazlasıyla gittiklerinden kıraathane münevverlerini laf sokmadan sadece yüz buruşturup hor görme konusunda artistik bir maharet kazanmışlardı. Bununla birlikte her iki zümre de lisan müessesesinin tabirini kullanmak gerekirse üretici değil, tüketiciydiler. Bunlar kültür mamullerini tüketen münhelikler, cetvel gibi dümdüz kitap kurtlarıydı. Ne var ki bir üçüncü münevver zümresinden de söz açmak doğru olacaktı. İşte bu münevverler inkılapların bir eseri, daha doğrusu yan tesiri sayılabilirdi. Hariçte müstemlekecilere ve dahilde de mültecilere ve her iki grubun kültürüne harp ilan etmek mecburiyetinde kalmış yeni rejim, edebiyat meydanını boş bırakmıştı ve kültür de boşluğu sevmezdi. İşte bu boşluğu üçüncü zümredeki döküntü münevverler dolduracaktı. Geçen asır sonlarında şahikasına ulaşmış lisan, yerini bir kabile diline bırakınca bu pestenkerani münevverlere gün doğmuştu. Tahsilleri, terbiyeleri yoktu ama haklarını yememeli. Bu ekmek derdinde oldukları içindi. Zaten hemen hepsi hüsran içindeydiler ve münevver hüviyeti olarak hak ettikleri hürriyeti sağlayabilirdi. Hüsran içinde olmalarının sebebi ise erkek olan çoğunun zürriyetlerini sürdürme derdinde olan ana babaları tarafından Lala Paşa büyütüldükten sonra cemiyete salınması ve bu ortamda vaktiyle ailelerinde kendilerine verilen kıymeti hak etmediklerini anlamalarıydı. Nasıl hak etmezlerdi? Onlar her şeye layıktılar. Başkalarından ne eksikleri vardı? Ama mesele galiba sandıklarından biraz daha zordu. Muharrir olup cemiyette hürmet görmek istiyorlardı ama nasıl kitap yazacaklardı? Bu işin bir kolayı olmalıydı. Neyse ki bütün kültür sıfırlanmış, herkese sıfırdan başlama imkanı ve imtiyazı verilmişti. İşte Iskarta'daki bu münevverlerden biri de Kasımpaşa'daki Piyale Mektebi sokağındaki küçük mandırasında yoğurt, peynir, sucuk, tereyağı ve yumurta satan İdris Amil'di. Mandırasına yakın bir yerde, Birlik Sokağı'ndaki viran ahşap evde anasıyla birlikte yaşıyordu. Kısacık olduğu için kendisine pek yakıştıramadığı boyuna göre ayarlayıp duvara astığı aynada küçücük ve yumuk gözlerini, sivilceli yüzünü, uzun burnunu görünce hayatın bu sureti kendisi gibi mümtaz bir şahsiyete ne haklı layık gördüğüne bir mana veremez. İşte aynanın ona gösterdiği eksiği gediği edebiyat vasıtasıyla kapatmaya çalışırdı. Zaten azmi ve iradesine tam tekmil itimat eder. Diğerlerinde olduğu gibi talihin er yahut geç kendisine de güleceğine inanırdı. Ortaokuldan mezun olup tam 21 yaşında olmasına rağmen Sarıyer'de oturan tabip binbaşının ahbaplık ettiği emir erine az buçuk para koklatıp aracı ettiği için çürük raporu koparmayı başarabilmiş, böylece askere alınmamıştı. Ayrıca memleketin mürekkep yalamış adama ihtiyacı olduğu herkesin malumuydu. Hali hazırda askerlik bu hisli ve sanatçı ruhlu adama uygun değildi. Zaten İdris Amil kendi hisleriyle dolu olmasa nasıl şiir yazabilirdi? Şu ilk ve tek şiirini kapalı çarşıda kuyumculuk yapan ve fırkanın ileri gelenleri arasına girmeye gayret eden Richard Diriboz nam bir hayırseverin maddi destek sağladığı Boz dergisinde neşrettikten sonra yıldızı parlamıştı. Şu ezla müteahhem, serbaklağancıl, öz belindiri kimsi, ber yortum gantrak su. Bu şiiri en çok İdris Amil beğenmişti. Ayıptır söylemesi helaya gidip yestehlediği zaman çömeldiği yerden kalkar ve bedeninden çıkan gaytasını uzun uzun hayranlıkla göğsü kabarana kadar seyreder, ardından da anasının her zaman dolu bıraktığı ibrikteki suyu içi cız ederek döküp necasetini, daha doğrusu opusunu deliye uğurlardı. Tembel olmasına tembeldi ama Allah da yardım ediyordu. Talih ona gayet çalışkan bir çırak hibe etmişti. Bu şebek misali çevik ve kara çocuk cebinde anahtarla sabahın köründe mandırayı açar ve gün boyu müşteri beklerdi. İdris Amil ise o sıra elbette uyuyor olurdu. Ancak öğleye doğru uyanır, anasının sini içinde getirdiği kahvaltısını türküler çığıra çığıra keyifle mideye indirirdi. Derken sökükleri dikilip ağına belirsiz bir yama vurulmuş pantolonunu, yakası tarazlanmış, beyaz ve temiz gömleğini giyer, rahmetli babasından yadigar, dirsekleri dışarı taşmış kuru vaze ceketini sırtına vurup başına da o meşhur hasır şapkasını geçirdikten sonra sokağa çıkardı. Kafasındaki hasır şapkanın lifleri her ne kadar yer yer sökülmüşse de bu bölgeleri tutkalla tamir etmişti. Ama yağmurlu havalarda tutkal eriyor ve sökükler yine ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kış aylarında ikide bir zahmete giriyordu. Derken İdris Amil her münevverin yaptığı gibi ceketinin cebinde ilmi astroloji, ruhiyat tetkiki, asri rüya tabirleri gibi derin kitaplardan biri olduğu halde mandırayı çırağına bırakarak hasır şapkasını başına geçirip hafifçe sağa yatırır, diğer münevverlerle buluştuğu kıraathaneye doğru yola koyulur. Ayrıca bu sanatkar ruhlu narin zat, Kasımpaşa ahalisinin pek hoyrat ve kabadayı bulur, çoğundan tırstığı için genellikle onlarla dostça geçinir ve hatta zaman zaman onlara benzemeye çalışırdı. Bu iş İdris Amil Kasımpaşa doğumlu olduğu için zor da olmazdı. Mahallesinde omuzlarını az geriye atıp kabara şişine dolaşırken Lobut Sokağı'ndan Okçu Musa Caddesi'ne geldiğinde ferahladığından olsa gerek kendini biraz salardı. Hele hele Perşembe Pazarı Caddesi'ni geçip Cami-i Cedid Sokağı'ndan Karaköy'e çıkınca durup üstüne başına bir çeki düzen verir, Hasır şapkasını çıkarıp saçlarını bir tarar, ayakkabılarını pantolon paçalarında parlattıktan sonra da yoluna devam ederdi. Köprüde ise kadına kıza hem Kasımpaşalılık hem de münevverlik icabı dik dik değil yan gözle bakardı. Evet, İdris Amil de o devirdeki her erkek gibi abazandı. Ama bu iyi, iyi ki böyleydi. Çünkü gardta olduğu gibi burada da o serbest kızlar olsaydı, bunlar onun belinden ziyade mürekkep okkasını kurutur, o güzel saf ve eflatuni aşk şiirlerine böylece elveda der, şairlik ve münevverlik kariyeri nihayet bulurdu. İşte bu yüzden zaman zaman sancılı bir hayat yaşasa da, hatta ara sıra Abanos sokağını ziyaret etse bile fiziki aşktan ziyade şairane, romanlara yaraşır bir münasebet taraftarıydı. Zaten onun işi kadın ile erkek arasındaki münasebetlerdi. Kısmet olur da Allahu Teala izin verirse bu konuda bir roman yazmak istiyordu. İşte diğer münevverler onu yazacağı bu roman yüzünden çekemiyorlardı. Çünkü bu muhteşem bir roman olacaktı. Eminönü'nden ne zaman Asar Efendi Caddesi yoluyla yeşil direkli bakkal yanındaki Claude Farrar kıraathanesine yaklaşmaya başlasa, kendisine az sonra takılacak kıskanç arkadaşlarına yetiştireceği cevapları düşünürdü. Devrin adabı gereği tıpkı diğer kıraathanelerde olduğu gibi Claude Farrar adlı bu münevverhaneye de kadın kız alınmaz, daha doğrusu cinsilatif böyle yerlere girmeye asla cesaret edemezdi. Çünkü o devirde kadın kız yabancı bir erkekle sokakta görüldü mü adı çıkar, neredeyse namusu kirlenir. Hakkında falanca ile konuştu, falanca ile düşüp kalktı dedikodusu çıktığından kısmet bulamaz, cam kenarında koca bekleye bekleye kurur giderdi. Ama İdris Amil'in hele Beyoğlu'nda o dünya güzeli çivi topuklu iskarpinleriyle attıkları her adımda bembeyaz ipek çoraplarının sardığı baldırları titreyen kızları gördükçe aklı giderdi. Şuuraltı ona yazacağı romanla bu kızların ona hayran olacağını fısıldıyordu. İdris Amil bu sesi işitiyordu çünkü o tabii biriydi. Tabiat ananın bir mahsulü olarak İdris Amil samimiyetten yanaydı ve kesinlikle yapmacık değildi. Bu yüzden yemek yediği esnada onun odasının duvarına kulaklarını dayayanlar cap cap cap sedalarını işitirlerdi. Bunlar onun ağız şapırtılarıydı. Anlaşılan yemeğin lezzetine bir de tabiatın şarkısının keyfini katıyordu. Yediği yemeğin bedenini terk etmesi de ayrı bir heyecan, bambaşka bir ayindi. Helada yestehlerken tıpkı yemek yediği esnada damağında hissettiği hazzı bu kez makatında hisseder ama onu labunya sanmasınlar diye bunu kimselere söylemezdi. Çünkü yakın bir arkadaşı buraya bir şeyin girmesiyle çıkması arasında bir fark olmadığını, çünkü her iki halde de bir sürtünmenin mevzubahis olduğunu çıtlatmıştı. Bu ikaz İdris Amil'in dünyasını yıkmaktan çok onu daha bir erkek yapmış, hatta müzik kulağı olanların fark edeceği gibi sesi yarım perde pesleşmişti. Fakat kazandığı bu hususiyeti çekemeyen arkadaşları ona bir kumpas kurmuşlardı. Şiirinin basıldığı Boz adlı mecmuayı çıkaran kuyumcu Richard Diriboz, Yahudi olduğu gerekçesiyle fırkadan atıldığından dolayı mecmuanın neşriyatçısını bu haksızlığa karşı İdris Amil'in adını kullanarak bir protesto yazısı basmaya ikna ettiler. Bu kumpastan haberi olmayan İdris Amil birkaç gün sonra mecmuada kendisinin yazmadığı ama adını taşıyan şu manşeti görmüştü. İtham ediyorum. İ. Amil Zula. İdris Amil bu manşeti görünce dizlerinin bağı çözüldü ve çenesi takırdamaya başladı. Oracıkta kaldırıma çöktü. Başına gelecekler onu esaslı bir şekilde korkuttuğundan oturup ağlamaya başladı. Ancak gelip geçenlerin nazarı dikkatini celp ettiğini fark edince mendilini çıkarıp gözyaşlarını silmişti. Bu yanlış anlamayı bir şekilde gidermesi gerekiyordu. Alelacele Boz Mecmuası'nın idare edildiği 3. kattaki salaş daireye çıktı. Ama heyhat, kapı kapalıydı. Bu yetmiyormuş gibi bir de kırmızı resmi mühür vurulmuş. Yani mecmua kapatılmıştı. Başı fena halde dertteydi. Gidip teslim olsa fena olmayacaktı. Böylece tramvayla tünele geldi. Doğruca Beyoğlu polis karakoluna yollandı. Bu salaş binadan içeri girdiğinde bir polisin kadının birini sille tokat yumruk dövdüğünü görünce aklı gitti. Kadın iyi giyimli, orta halli birine benziyordu ve anlaşılan kendisini acımasızca yumruklayan polise mukavemet ve hakaret etmişti. Diğer polisler ise sanki alelade bir durummuş gibi işlerine devam ediyorlardı. O devirde de bunların çoğu kendilerini tehdit eden katil ve zorbalardan tırsar ama kuvvetleri sade vatandaşa yettiğinden onların tepesine biner, hırsıza polis olmaz, polis dostlara sözünü doğru çıkarmak için ellerinden geleni esirgemezlerdi. Polis, kadını döverken beti benzi çoktan atmış İdris Amir'in yanına gelen karakol amirinin gözlerinde şüphe vardı. O anda her insan sarrafı amirin İdris Amir'i tanıdığına yemin edebilirdi. İdris Amir kemküm ederek suçunu itiraf etti ve gelip adalete teslim olduğunu beyan etti. Ama amirin ağzından şu esrarengiz cümle çıkmıştı. Bu mevzu hakkında bize bir malumat gelmedi. Afallamış bir kafayla karakoldan çıkan İdris Amir'in biraz rahatlamaya ihtiyacı vardı. Bu yüzden Kuloğlu sokağındaki Johan biraderlerin kitapçı dükkanına girdi ve sırf kafasını toplasın diye hiç anlamadığı halde Fransızca, Almanca ve İngilizce kitapları karıştırmaya, en azından eğer var ise içindeki resimlere bakmaya başladı. İşte bu sırada sol yanında bir elektrik hissetti. Kuvvetli bir elektrikti bu. Gözlerini sola çevirmeye korkuyor çünkü başına gelecekleri tahmin edebiliyordu. Ama elektriği saha giderek yoğunlaştı. İdris Amir titremeye başlamıştı. Çünkü solundaki o güzel varlığı gönül gözüyle artık görebiliyordu. Derken elektrik dirseğine çarptı ve İdris Amir sarsılıp titredi. Evet, elektriki masmavi gözler ona bakıyordu ve bir yandan da solundaki güzel kız ona "Affedersiniz, ürküttüm mü sizi? Dalmış gitmişsiniz," diyordu. Ne de olsa Ser'de hem erkeklik hem de efendilik olduğundan kızı ürkütüp korkutmamak için İdris Amir "Estağfurullah, rica ederim," dedikten sonra bir iki adım uzaklaşmıştı. Ama kızcağız kitap kurdu olmalıydı ki rafları incelerken kendinden geçiyor, aksi gibi İdris Amir'in üstüne geliyor, hatta bazen dirsekleri birbirine cız diye değiyordu. Derken kitapçı dükkanı aşkla güm güm atan yürek sesleriyle dinlemeye başladı. Derken kitapçı dükkanı aşkla güm güm atan yürek sesleriyle inlemeye başladı. Yüreği aşktan göğsünden fırlayacakmış gibi olan İdris Amel'in üstten üçüncü gömlek düğmesi tazyikle kopup yere düşünce hisleri diğer bütün korkularını silip süpürdü ve kıza "Kitap okumayı çok seviyor olmalısınız" gibi tam bir Kasımpaşalı lafı etti. Yüzü kızarmıştı ama inci gibi dişlerini gösteren kız "Evet, çok seviyorum. Anlaşılan siz de benim gibi kitap kurdusunuz. Öyle değil mi?" deyince adamın elleri titremeye başladı. Ardından kız elini uzatarak "Benim adım Leyla," deyince İdris Amir heyecandan terleyip ıpıslak olmuş elini uzattı ve Leyla ile tokalaşırken "Memnun oldum. Benim de adım İdris," derken ebeveyninin kendisine neden Cüneyt, Ekrem, Necat gibi daha gösterişli isimler koymadığına üzüldü. Neden sonra Leyla ona "İdris Bey, her gün saat 9 ile 10 arasında bu dükkana gelir, yeni neşredilmiş kitaplara bakar ve birkaç Avrupa gazetesi alır giderim. Sizin gibi münevver bir insanla ayaküstü de olsa sohbet etmek beni mesut edecektir. Bunu lütfen biliniz," dedikten sonra seçtiği iki Fransızca kitabı satıcıya götürdü. Parayı uzatıp üstünü aldıktan sonra İdris Amil'e "Hoşça kalınız İdris Bey," demiş ama sesi heyecandan boğulan adamcağızın verdiği karşılığı işitememişti. Fırkayı hedef alan bir protesto yazısı yazılıp bu korkunç suçun üzerine atıldığı İdris Amir, Kasımpaşa Birlik Sokak'taki evinde gece vakti horul horul uyurken aniden düdük sesi sedasıyla döşeğinden sıçrayıverdi. Bekçi düdük öttürüyordu ama o yeniden uykuya daldı. Fakat faydasızdı. Bekçi geliyor gidiyor, tam da evlerinin önünde düdüğünü canhıraş bir şekilde öttürüyordu. Bu sabaha kadar sürdü. En sonunda bekçinin mesaisi bitti ve vukuat tekmili vermek üzere bağlı olduğu karakola doğru yola koyuldu. İdris Amil artık siyasi bir mücrim addedildiğinden emin olmaya başlamıştı. Başı fena halde dertte gibiydi. Takip edilip edilmediğini anlamak için pencerenin perdesini şöyle bir araladı. Dışarıda bir zerzevatçı eşeğinin iki yanına yüklediği turp, lahana, karnabahar, marul gibi sebzeleri bağıra çağıra satmaya çalışıyor. Onun arkasındaki kıraathanede ise iki hamal pastıra oynarken gri paltolu sarışın bir adam da onların oyununu seyrediyordu. Her şey alelade göründüğü için İdris Amil, anasının Sinide getirdiği kahvaltısını silip süpürdükten sonra yine helaya gitti ve yine aynı haltı yaptı. Tam elindeki ibrikle bahçedeki heladan çıkıyordu ki bulundukları birlik sokağına birdenbire Beyaz ceketleri ve yeşil pantolonlarıyla 25-30 kadar polis doluverdi. Amir bas bas bağırıyordu. Bu mahalli derhal boşaltın. Bir kanun kaçağını arıyoruz. İşte o anda eğer az önce helaya gitmemiş olsaydı İdris Amil altına doldurabilirdi. Şüphesiz ki aradıkları kanun kaçağı oydu. Bu nedenle artık başına gelecek her şeye razı olduğu halde polislerin amirine doğru teslim olmak üzere yürümeye başladı. Ama adamın tam önünde durmuştu ki amir ona ''Hadi sene bir adam çekil şuradan da az ileride dur, biz de işimizi yapalım.'' diye bağırmıştı. İşte bu sırada kıraathanedeki gri paltolu sarışın adam kaçmaya başlayınca polislerden ikisi ardından ateş etti ve derken onu kovalamaya başladılar. Anlaşılan aradıkları İdris Amil değildi. Polislerin bir kısmı sokağın iki yanını tutmuş, diğerleri ise evlerin bahçelerine girip arama yapıyorlardı. Bu esnada sokağa resmi plakalı bir Ford girdi ve ne tuhaf kazadır ki geçerken zavallı İdris Amil'e çarpar gibi oldu. Polisler hemen çevresini aldılar. Bir polis ambulans çağırın diye bağırıyordu. O her ne kadar bir şeyim yok ben iyiyim dese de dinlemediler ve belki kırık çıkık vardır hele bir röntgen çekilsin diye tutturdular. Ambulans az sonra canavar düdüğüyle yeri göğü inlete inlete geldi. Bu Birlik Sokağı'na o güne kadar giren ilk ambulanstı. İdris Amil sedye ile bu vasıtaya taşındıktan sonra ambulans yine canavar düdüğünü öttüre öttüre hastaneye yollandı. Peşinden de dünya kadar çocuk pır ve kopil koşuyordu. Derken resmi plakalı Ford'un içinden tıpkı hekimler gibi beyaz gömlekli dört adam çıktı. Ne hikmetse bunlar İdris Amil'in evinin bahçesine girdiler. Beyaz gömleklilerin hepsi de kısa boylu ve mini minnacıktı. Belki de bu yüzden mikrobiyoloji mütehassısıydılar. 17. ayrımın sonu. Sayfa 213.